Bugün bakacağımız adamın kendi günlüklerini, kendi mektuplarını, kendi vaazlarını, onun hakkında biyografileri çok okudum. Çünkü Martin Luther'in başlattığı o volkan gibi devrimden, reformasyondan ve Calvin'in teolojisinden ne kadar öğrendimse bu adamın kendi iman hayatından daha fazla öğrendim diyebilirim. Belki tarihte en sevdiğim, en ciddiyetle okuduğum ilahiyatçı John Calvin'dir. Ama bu adam benim yüreğime hiçbir başka vaiz kadar dokunmadı. Ve beni tanıyorsanız birçok bu konu hakkında kitap okuduğumu eminim biliyorsunuzdur. Bu adamın yazıları diğerlerinin yazılarından kat kat daha fazla beni etkiledi. Dr. Lloyd-Jones bu adam hakkında şöyle söylüyor ki, tarihte en az önemsenen iman kahramanıdır. Dr. Lawson, Stephen Lawson diyor ki, Paulus'tan sonra en iyi müjdecidir. J.C. Ryle, başka hiçbir İngiliz vaiz onun sahip olduğu özelliklere sahip değildir. O orada tek başına durmaktadır diyor bu adam hakkında. 29 yaşında yakılarak öldürülen İskoç vaiz McShane, sadece bir hafta onun hayatını yaşayabilseydim dolar taşardı benim hayatım diyor. Spurgeon, diğerleri sanki yarım bir hayata sahip ama o tamamen dolu dolu yaşıyor. Ateşle, rüzgarla, güçle dolu. Rabbi İsa haricinde bir kişiyi model alacaksam bu George Whitefield'dır diyor. Onun ayak izlerini takip ederim. Bugün George Whitefield'a bakacağız. John Calvin'e ve Martin Luther'e göre daha az duymuş olduğunuzu farz ediyorum. Ancak John Calvin ve Martin Luther şüphesiz ki reformasyondaki hareketin başlatan kişiler olduğu için ister istemez bir sonraki hareket belki de o kadar tarihi anlamda öneme sahip olmadı. Ancak aslında yaptıkları şey belki de bugün Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında Tanrı sözünün tekrar gelebilmesi için ön ayak olmuş olan kişidir Whitefield. Atlantik'in iki yanında da vardı bu adam. Uçağın olmadığı bir dönemde. Bir tarafta İngiltere, işte İrlanda, İskoçya, Galler adadaydı. Bir tarafta yeni İngiltere denilen, New England denilen Amerika'nın o yeni kıyılarına ayak basan kolonilerin arasındaydı. Ve orada Tanrı'nın sözünü anlattı. George Whitefield'ın bu Amerikan kolonilerin arasındaki insanların arasında %80'ini gördüğü söyleniyor. Öyle ki her yere adım adım gezen George Washington'dan bile daha fazla kişiyi yüz yüze Amerika'da gördüğü anlatılıyor. Calvin, Martin Luther'in fikirlerini alıp kendi ilahiyatını bir anlamda kutsal kitap temelli olarak inşa ederken George Whitefield da Calvin'den öğrendiklerini aslında Amerika'ya yavaş yavaş getiriyor. 1714'te Gloucester İngiltere'de doğuyor. 7 çocuğun en küçüğü, babası ve annesi Thomas ve Elizabeth Whitefield, Thomas Whitefield ve Elizabeth Edwards Gloucester'da bir pansiyon işletiyorlar. Bu pansiyonu da Türkçe'ye çeviremiyoruz aslında. İn denilen şeyler var ya, onlar da böyle işte gece gidiyorsun bir gecelik yoldan geçerken kaldığın han daha doğru. Han daha iyi bir kelime ama artık bizde pek olmadığı için bir han işletiyor, işte bar falan var, üst katında yatacak yerler falan olan bir yer. Öyle bir yer işletiyorlar. Dolayısıyla barda büyüyen bir çocuk. Çok da iyi bir parlak bir çocuk değil. Okuldan sürekli kaçıyor. İlgisi daha çok tiyatroya üzerine, oyunlara katılıyor okulda. Ama büyüdükçe akademik yanı da güçlendiğini görüyoruz. Ve sonunda 1730'larda Oxford'da okuma fırsatına erişiyor. Bu dönemde kendisini, yüreğini Rab'in sözüne adamaya başlıyor. Ve adadıkça daha da fazla heyecanlanıyor. Ancak o zamanlarda lütfen unutmayın, günümüzde Rab'in sözüne adanma deyince teolojik anlamdaki temel kavramları dahi çözememiş olan bir dünyadan bahsediyoruz. Yavaş yavaş Protestan inancı bu topraklara gitmeye başlamış durumda. Orada okulda bir kulüp kuruyorlar. Kulübün adı Kutsal Kulüp. Hatta biz de Kanada'da üniversitedeyken böyle bir kulüp kurmaya başlamıştık. Kutsal olmayan kulüp koymuştuk adını da. Ve gerçekten kutsal değildi. Birkaç haftaya bırakmıştık. Ondan sonra sihirbazlık üzerine bir şeyler yapmaya başlamıştık kendi aramızda. Kart oyunları falan. Dolayısıyla bizim ruhsal hayatımız pek de Whitefield, George Whitefield'ınkine benzemiyordu. Ve orada daha sonraları çok meşhur pastörler olacak olan John ve Charles Wesley kardeşlerle tanışıyor. Aslında Whitefield'a geçmeden John ve Charles'dan bahsetmek istiyorum. Birçok Türkçe'de de söylediğimiz ilahi Charles Wesley'nin elinden çıkmıştır. 6500 tane ilahi yazıldığı bilinir ve dönemin tüm ilahileri onun elinden çıkıyor. Böylesine hem bir pastör hem inanılmaz bir müzisyen ve kardeşi John da çok önemli, dönemin en önemli vaizlerinden bir tanesi oluyor sonraları. İşte metodizmin bir anlamda başlatan kişi olarak görülüyor. Ve bu hafta sürekli erkeklerden bahsettik de aslında onların annesinden bir iki dakika bahsetmek istiyorum. Çünkü onların John ve Charles'ın annesi öylesine Rab'de olgun ve çocuklarını sözde yetiştirmek isteyen bir kadın ki bu arada 19 tane çocuğu var. Hani bugün böyle bizim eşler böyle çocuklardan dolayı sıkıntı 19 tane düşünün şöyle bir düşünün ya 19 tane. Hani 19 tanesi David olmasa da 7 tanesi David öyle düşün yani bizim David gibi. İster istemez çok kolay değil. Ve eşi de Susan Wesley, eşi de zaman zaman hapishaneye düşüyor. Biraz borçlar, pastör aslında kendisi ama borçlardan falan dolayı 19 tane çocuk yani nasıl büyüteceksin her birini. Ve hapishaneye düşüyor. Bundan dolayı bazı sıkıntılar çekiyorlar ve çocukları zaman zaman kiliseden getirdikten sonra kilisedeki vaazı beğenmezmiş Susan Wesley. Ve 19 çocuğu oturturmuş, size ben vaaz okuyacağım dermiş. Kendi eşinin ya da babası da pastörmüş ya da babasının vaazlarını alıp onlara okurmuş. Ve John Wesley özellikle diyor ki Hristiyanlık hakkında annem bana İngiltere'deki tüm teologlardan daha çok şey öğretti diyor. Yani duayla, onlara sözü okuyarak, teşvik ederek ne kadar annenin çocukların hayatındaki, iman hayatındaki yerini gösteriyor aslında. Ve Susanna'dan bahsedilirken Metodizmin annesi diye bahsedilir. Çünkü John ve Charles Wesley'in annesidir. Neyse kutsal kulübe dönelim. Birazdan tekrar geleceğim John Wesley'e ama. Kutsal kulüp 8 kişilik bir kulüp. Üniversitede, Oxford'da. Charles, John, Wesley'ler, Redfield ve 5 arkadaş daha. Sabah 5.30 gibi kalkıyorlar. Dua ediyorlar. Hepsi kutsal kitap okuyor. Ve kendilerini iyiliğe, merhamete, sevgi işlerine adamaya başlıyor. Bunun için mücadele ediyorlar. Fakat bu çalışmaları yaparlarken aslında kurtuluşun nasıl sağlandığıyla ilgili, Rab'in onu nasıl sağlandığıyla ilgili, lütufla ilgili, tövbeyle ilgili pek fikirleri yok. Duyduklarını, okuduklarını bir şekilde Tanrı'ya olan büyük bir imanları var ama neye iman ettikleri konusunda temel bir fikirleri yok. Bir gün, bir gece daha doğrusu Whitfield uyanıyor ve susadım, Rab sana susadım diye uyanıyor. Ve sözü daha fazla araştırmak, daha iyi anlamak istiyor. Ve bu süreçte John Wesley ona bir kitap veriyor. İnsanın ruhunda Tanrı'nın yaşamı diye. Scogel. Duydunuz mu bu kitabı? Yeni bastı bir yayın evi bunu ve Türkçe'de de var. PDF olarak ücretsiz de okumak isterseniz. Ve bu kitap Whitfield'ın hayatını değiştiriyor. Onu tövbeye yönlendiriyor ve kendisinin Tanrı'ya uzanarak kurtulamayacağını ancak Tanrı'nın ona uzanarak onu kurtulabileceğini görüyor. Sadece lütufla kurtulabileceği gerçeğini görüyor. Bu kitabı veren Wesley'nin kendisi dahi tam anlamıyla imanlı değil. Onun imanla ilgili tecrübesinin yıllar sonra başka bir yerde oluyor. Hatta Amerika'ya gittiği zaman Tanrı sözünü duyurmak için Kızılderililerin arasında hala imanlı değil. Ne iman ettiği bilmiyor. Tam anlamıyla müjdenin ne demek olduğu algılanamıyor. Sonraları Wesley bir gün Londra'da Aldersgate sokağında bir toplantıya katılıyor. Orada birileri Luther'in Romalılar kitabına giriş kısmını okuyor. Saat 9'a çeyrek kala diyor yazısında diyor ki Luther'in yazılarında insanın yüreğinin İsa'ya imanla olan değişiminden bahsediyordu. Bir sokakta oturuyor kilise içeride kiliseden konuşmaları duyuyor. Luther'in Romalılar kitabının girişinde insanın yüreğinin İsa'ya imanla olan değişiminden bahsediyordu. Yüreğimin garip bir şekilde ısındığını hissettim. Mesih'e güvendiğimi fark ettim. Sadece Mesih'e güveniyordum kurtuluşum için. İsa benim günahlarımı almıştı. Hem de benim günahlarımı. Öylesine bir günahkar ki İsa'nın onun günahlarını aldığını ve ölümün yasasından böyle kurtulduğunu söylüyor Wesley. Sonraları Wesley Amerika'ya gidiyor. Dediğim gibi Kızılderiler arasında hizmete başlıyor. Ve Whitfield kendisi sözü çalışıyor, güçleniyor, yeni yeni kitaplar okuyor. Hatta öylesine sözü çalışılmış ki siz nasıl kutsal kitap okuduğunuz zaman çalıştığınızı bilmiyorum ama dün Leversmüller Luther'in çalışmasından bahsetmiştik biraz. İşte nasıl dua ettiğinden, kutsal yazılar çalıştığından ve güreştiğinden bahsediyor. Delamore, Whitfield hakkında yazdığı 2 cilt biyografik kitabı vardır. Onun içerisinde Whitfield'ın kendi yazılarından alarak nasıl sabahları çalıştığını söylüyor. Onun hakkında şöyle diyor. Diyor ki sabahın 5'inde dizlerin üzerine çökerdi. Önünde İngilizce ve Grekçe kutsal kitabı ve ek olarak da Henry'nin yorum kitapları. Öncelikle İngilizce kutsal kitabından bir kısım okurdu. Ardından daha derinlemesine anlayabilmek için Grekçesini çalışırdı. Ve sonunda da Matthew Henry'nin açıklamalarına göz atardı. Ardından diğer insanlardan farklı olarak okuduğu ayetlerdeki her cümle ve kelime için dua ederdi. Hem İngilizcesini okurken hem de Grekçesini. Öyle ki pasajın ana mesajı tam anlamıyla ruhunun bir parçası olana dek. İnanılmaz değil mi? Ve yavaş yavaş bu genç, ateşli, üniversiteden mezun Tanrı adamı vaaz vermeye başlıyor. Ve öylesine etkin bir vaiz haline alıyor ki bir anda dönemin kiliseleri onu gelmesini istiyor. Ve daha 23 yaşındayken İngiltere'de tanınmış bir vaiz haline geliyor. Ve yavaş yavaş özellikle de en önemli mesajı, en fazla deklar etmeyen şey yeniden doğuşun önemini vurgulamak. Sürekli diyor ki size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yuhanna 3. bölümde. Ve insanların yüreğinin değişmeden iman edemeyeceğini işaret etmeye başlıyor. Yani pazar günü geldiğiniz bir şey yaptığınız zaman bu Hristiyanlık değil. Yüreğinizin değişmesi gerekiyor. Tövbe etmeniz gerekiyor. Rabbe hayatınızı adamanız gerekiyor. Yüreğiniz değişti mi gerçekten? Hatta bir vaazı vardı, gitti birçok yerde bu vaazı kullanadı. Vaazın adı neredeyse Hristiyan. Vaaza başlarken derdi ki aranızda kim neredeyse Hristiyan biliyor musunuz? Her pazar kiliseye giderek kurtulacağını sanan kişi. Annesi babası Hristiyan olduğu için kurtulacağını sanan kişi. Anglikan olarak vaftiz olduğu için kurtulacağını sanan kişi. Yaşlılara yardım ettiği için, fakirleri doyurduğu için kurtulacağını sanan kişi. Diyordu ki yani hiçbiriniz Hristiyan değilsiniz. Bunlarla Hristiyan olamaz diyordu kiliseye. Ve tabii ki yeniden doğuş, tövbe, iman, Rabbin lütfu vaaz edilecek ne oldu biliyor musunuz? Kiliseler dedi ki bir dakika ne anlatıyorsun arkadaşım? Biz seni istemiyoruz artık kilisemizde. İyi işleri anlatmıyorsun. Belli ki bizim inandığımız şeye sen inanmıyorsun. Ve yavaş yavaş kiliseden kovulmaya başlandı. Bu dönemde arkadaşı Wesley, bu arada Wesley'le de ilahiyatsal olarak biraz farklılar. Bu dönem içerisinde iman hayatları içerisinde kavga ettiklerini biliyoruz sürekli Wesley'le. Whitfield biraz daha Calvinistik, Wesley biraz daha Arminianistçi bir tarafı var. Wesley hala hazırda Amerika'ya gitmiş, yeni kıtaya. Georgia bölgesinde müjdeliyor ve Amerika'da insanlara anlatıyor ve Whitfield arkadaşını çağırıyor. Sen de gel. Burada insanların Tanrı'nın sözünü duymaya ihtiyacı var. Ve oraya gittikten sonra inanılmaz bir şekilde yüreği değişiyor. Çünkü oradaki hizmet ihtiyacını görüyor. Özellikle de çocuklarla ilgili yetimhane ihtiyacını görüyor. Ve bundan sonra para toplamak için İngiltere'ye geri dönüyor. Bu arada böyle gitti gel diyorum öyle Airbus uçağa binip 3 saat sonra orada değil yani. 3 ay biniyor gemi, 3 ay gemide. Hayatının 3 yılının gemide geçtiği yazıyor ve bununla ilgili günlük olarak tuttuğu notları var. İşte sabah 5'te kalktım, dün akşam dua ettiğim yaşlı teyze ölmüştü, onun cenazesini yaptık ve denize attık ve yemeğimiz kalmadığı için bugün sadece bir öğün yemeyeceğimiz söylendi falan. İnanılmaz bir durumdalar zaman zaman. Fırtına oluyor, tamamen farklı bir yere gitmeye başlıyorlar. İnanılmaz zorluklarla Amerika'ya varıyor ve büyük bir heyecanla İngiltere'ye geri dönüyor. Wesley'le yaptığı oradaki hizmeti bırakıp geri dönüyor. Bu aralarındaki dinamik aslında çok ilginç. Bakın bizim kiliselerimizde bazen farklı ilahiyata sahip olduğumuz zaman birbirimiz hakkında o kadar da yumuşak huylu konuşmuyoruz öyle değil mi? Bakın Wesley ile Whitfield arasındaki tartışmayı duyan bir Whitfield taraftarı diyelim, bir Whitfield seven Whitfield'a soruyor. Diyor ki Reverend Whitfield, öyle ona öyle hitap ediyorlar yani saygıdeğer Whitfield. John Wesley'i cennette görebilecek miyiz acaba diyor. Ve yani söylemek istediği yani John Wesley imanlı mı yani? Sen duyuruyorsun ya tövbeyi vesaire anlatıyorsun. John Wesley imanlı mıdır demeye getiriyor. Ve Whitfield diyor ki hayır maalesef John Wesley cennette göremeyeceğiz diyor. Çünkü Tanrı'nın yüce tahtına o kadar yakın olacak ki biz onun yanına hiçbir zaman gidemeyeceğiz diyor. İnanılmaz değil mi? Farklı teolojik görüşe sahip olduğunuz bir pastör kavga ettiğiniz teolojik şeylerden dolayı. Ama öylesine bir Tanrı adamı olduğunu söylüyor ki Wesley'nin. Tanrı'nın yüce huzuruna öyle yakın olacağını söylüyor ki. Tabii ki burada teolojik bir gerçek çıkartmaya çalışmıyoruz yani. Tanrı'nın yüce tahtına kim daha yakın olacak, nasıl yakın öyle bir şey yok ama anlatmak istediği şey eminim ki anlıyorsunuz. İngiltere'ye geri dönüyor ilk dönüşünde ve yetim haneler için para biriktirmeye başlıyor. Ancak tabii ki kimse onu vaaz vermesini istemiyor artık. Ancak İngiltere'de de bilindik bir vaiz. Ve açık havalarda vaaz verme denilen olayı ilk başlatan kişi Whitfield. Bugün önermiyoruz böyle bir şeyi şüphesiz ki. Yani hem çok yararlı olmayacağından dolayı, çok saldırgan bir taraf olacağından dolayı hem de kilisenin yetkisi altından çıkarak bir şey yapmanın doğru olduğunu düşündüğümüzden dolayı. Yani birisi çıkıp kiliseye bağlı olmadan çıkıp sağda solda istediği gibi vaaz etmemeli şüphesiz ki. Lokal kiliseye bağlı olmalı, kendi ihtiyarlarına bağlı olması gerekiyor. Ancak kilise tövbeyi, imanı, lütfu deklare etmekten uzaksa o zaman bir noktada bir reformasyon daha gerektiğini görüyoruz. Ve böylelikle sokaklara, taşların üzerine bir yerlere çıkarak vaaz etmeye başlıyor. Öfkelenenler, tükürenler, çürük yiyecek atanlar, ölü kedi atanlar. Hatta bir seferinde bir adam bir ağaca çıkıp kafasına işemeye çalışıyor. Böylesine kızılıyor. Ama bir taraftan da sözü işitenler de var. Hatta madencilerle ilgili çok ilginç bir şey var. Mesut abinin eski madencilik geçmiş olduğu için işten çok yorgun bir şekilde çıkarmış madenciler. Tabii yüz olduğu gibi simsiyah vesaire ve çok sert insanlar yani. Öyle ister istemez eğitim anlamında çok şey insanlar da değil, güçlü insanlar da değil. Ve gelip öfkelenirlermiş Whitfield'ın bu söylediklerine. Bunlar saçmalık falan derlermiş. Ancak bir süre sonra onu duymaya, işitmeye başladıkları zaman Whitfield'ın notlarında söylediği şeylerden bir tanesi. Gözyaşları öyle yakarmış ki o yüzlerindeki o simsiyah şeyler yavaş yavaş aşağı doğru temizlenerek akarmış. Öbe ederlermiş gözyaşları içerisinde o madenciler. İnanılmaz derecede sözün, Tanrı sözünün yürekleri açabileceğini görüyoruz değil mi? Şüphesiz ki Whitfield'ın büyük bir heyecanla vaaz ediyor olması önemli ama Rab yürekleri böyle açıyor. Bu açık avaz vaazlarına başlayan 6 hafta sonra onu dinleyenler binlere çıkmış. Binlerce kişiyi vaaz ediyorlarmış. Hatta ben çok öylesine ilgilendim ki Moorfield denilen bir meydan var artık İngiltere'de. Binalar falan duruyor. O meydanda oraya gittim ve orada küçük bir park var. İşte zamanında kocaman bir açıklıkmış diyelim yani. Orada 25 bin kişiye vaaz ettiği söyleniyor Londra'da. Hayatında bir seferinde 80 bin kişinin onun vaazını dinlediğini söylüyor. Mikrofon falan yok. Yani bir kayanın üzerine çıkıyor orada vaaz ediyor. 80 bin kişiye inanabiliyor musunuz? O Moorfield'ın olduğu bölgede aynı zamanda Bunhill Fields diye bir mezarlık da vardır. Birçok önemli ilahiyatçı, önemli kişi de orada yatmaktadır. İşte Susanna Wesley az önce bahsettiğimiz gibi orada. Daniel Defoe, Robinson Crusoe'nun yazarı. John Bunyan, inanılın yolculuğu yine o küçücük mezarlıkta. John Owen, birçok önemli kişi o bölgede yatmaktadır. Çünkü orada hizmet etmişlerdir. Ve böylelikle yavaş yavaş vaaz ederek Tanrı sözünü duyurmaya başlıyorlar. Yüce Lütuf İlahisi'ni yazan John Newton'a bir gün sormuşlar. Demişler ki en iyi vaiz kimdir diye. Demiş zor bir soru değil. Tabii ki George Whitfield'dır. Asıl zor olan soru en iyi ikinci vaiz kimdir? Öylesine ateşli, öylesine söze odaklı bir vaiz. İngiltere'de hizmete devam ederken bir gün diyor ki artık ben Amerika'ya tekrar gitmeliyim. Ve bu Amerika'ya gidişler aslında sözü yeni kıtaya götürmeli. İşte oradaki büyük uyanış denilen Amerika'daki koloniler arasındaki George Whitfield, John Wesley, Amerikalı Jonathan Edwards onların adımlarıyla başlayan şeyler. Ve oraya gidip işte Boston'da, New York'ta, Philadelphia'da, Savannah'da, Georgia'da o bölgelerde vaaz etmeye başlıyor sözü. Ve bu gezilerin arasında hatta bir yayıncıyla, bir matbaacıyla tanışıyor ve bu matbaacı onun vaazlarını basıp dağıtıyor. Böylelikle ismi de duyuluyor. Kim biliyor musunuz bu matbaacı? Çok ilginç. Benjamin Franklin. Amerika başkanlarından bir tanesi. Kendisi matbaacı ve iş adamıdır. Ve Benjamin Franklin, George Whitfield'ın vaazını öyle beğeniyor ki Benjamin Franklin'in kendi yazdığı günlüklerinde bir gün bir onun bir toplantısına gittiğini ve herkesin Franklin'e lütfen George Whitfield'a söyle sürekli Whitfield yetim çocuklar için para istiyor. Sürekli para istiyor. Para istemesin artık. Lütfen sen onun, biraz arkadaşlık oluyor tabii ki. Onun matbaacısı olduğu için Ben Franklin. Lütfen ona söyle. Benjamin Franklin de söyleme niyetinde ona. O gün gidiyor. Cebinde birkaç bakır para var. 3-4 tane gümüş para. 5 tane de İspanyol altını var. Ve Whitfield konuştukça Benjamin Franklin ilk önce bakır paraları atıyor. Daha da fazla konuştukça çocukların ihtiyaçlarından, açlıklarından, sıkıntılardan gümüş paraları da veriyor. Vaaz bitmeden Benjamin Franklin'in cebindeki 5 tane İspanyol altını da gidiyor. Öylesine heyecanlı, öylesine Rab'de olgun bir vaiz ki ihtiyacı gördüğü zamanlara vaaz ettiği zaman Benjamin Franklin cebindeki tüm paraları dahi çıkartıyor. Ve çevrede sürekli hayatı boyunca 20 ile 30 bin arası vaaz ettiği düşünülüyor. Çünkü bazı günler 5-6 defa vaaz veriyor. Ve nasıl bir vaiz biliyor musunuz? Gidiyor 25 bin kişiye vaaz ediyor ya. Vaazdan geliyor kalacağı ana, gidiyor orada barda bir iki kişi mi var? Müjdeyi mi işitmek istiyorlar? Aynı vaazı onlara veriyor. Yani öyle 25 bin kişiye ben vaaz eden bir vaizim falan değil. Yani sözü her fırsatı değerlendiriyor. İnanılmaz öyle değil mi? Bu hayatı boyunca 10 milyondan fazla kişiye vaaz ettiği biliniyor. Paslanmaktansa eskimeyi tercih ederim diyor. Philadelphia'nın nüfusu 13 bin kişiyken, bakın çok ilginç, Philadelphia'nın nüfusu 13 bin kişiyken 3 gün üst üste vaaz verdiği söyleniyor. İlk gün 6 bin kişi, 2000. gün 8000 kişi, pazar günü ise 25.000 kişi geliyor. Philadelphia'nın nüfusu 13.000 kişiyken. İnsanlar farklı farklı yerlerden onu işitmeye geliyorlar. Söze olan açık öylesine fazla ki ilk kez müjdenin ne olduğunu duyuyorlar. Kutsal kitap okunuyor ama müjdenin ne olduğunu duymamış insanlar. Onların arasından bir tane çiftçi var. Nathan Cole adında. İlginç bir şekilde bu adamın 23 Ekim 1740'da yazdığı günlüğünden sayfalar bulunuyor. Lütfen şöyle dinleyin. Bir çiftçi: "Tarladaydım ve aletlerimi yere attım ve eve koştum. Whitfield'ın geldiğini işitiyor abimiz. Karıma hızlıca hazırlanması gerektiğini söyledim. Çünkü Bay Whitfield Middleton'da vaaz edecekti. Atımı almak için çayıra koştum. Çünkü Whitfield'ı işitememekten çok korkuyordum. Karımı aldım ve atımın koşabileceği seviyeye kadar onu zorladım. Atımı yorup nefessiz kalınca onun üstünden indim ve sadece karımı atın üstüne bıraktım. Ve ona atı koşturabildiği kadar koşturmasını söyledim. Durmamasını ve beni beklememesini söyledim. Vaaz için geç kalmaktan çok korkuyordum. 18 kilometre kadar yolumuz vardı ve bir saatten az vaktimiz kalmıştı. İleride derin bir sis gördüm. Önce o bölgedeki nehirden geldiğini düşündüm. Yola yaklaştıkça sesleri işittim. Sanki ağır bir gürültü, gök gürültüsü gibi bir şeydi bu. Fark ettim ki birçok atın aynı anda koşuyor olmasından çıkan bir ses ve toz bulutuydu. Toz tepeye, ağaçların üzerine kadar yükselmişti. Yaklaşık 100 metre kadar kaldığımda birçok kişinin atla hızlıca ilerlediğini gördüm. Hepsi Whitfield'ı işitmek için dört nala gidiyorlardı. Çok sıkışıktı ama iki atın arasına boşluk bulunca dalıverdim. O izdiham içine zorla girdik. Eşim dedi ki, kıyafetlerimiz rezil olacak, halimize bak. Çamaşır makinesi de yok. Kadın da şimdi haklı tabii ki. Atla nereden nereye gelmişler. Oraya vardığımızda büyük bir kalabalık vardı. 3-4 bin kişinin olduğunu sanıyorum. Nehire baktığımda feribotların yaklaştığını fark ettim. Ardından Whitfield'ı iskele inerken gördüm. Melekse bir görüntüsü vardı. Genç ve zayıf duruyordu. Tanrı'nın onun olduğunu biliyordum. Ve geldiğinde düşüncelerim ciddileşti. Vaaz vermeye başladığında ruhumu öylesine bir korku sardı ki. Dışarıdan bakıldığında sanki Yüce Tanrı'nın otoritesi onun üzerine giydirilmişti. Onu işittikçe yüreğim daha da yaralandı. Tanrı'nın bereketiyle geçmişteki temelim yıkıldı ve kendi doğruluğumla kurtulamayacağımı anladım. Müjdeyi ilk kez işiten bir adam. 40 yıl boyunca kiliseye gidip müjdeyi ilk kez işiten bir adam. Büyük bir aşkla gidiyor. Kendi doğruluğuma dayanarak kurtulamam. Bu adam kendi doğruluğuna dayanmadan kurtuluşu görmüştü. Kendi hayatının Tanrı'nın elinde olduğunu o ana kadar görememişti. Ancak işte o gün Tanrı'nın tek taraflı bir iş yaptığını gördü. Whitfield'ın sözü deklar etmek için hep harekette olan bir adam olduğunu görüyoruz. Şüphesiz hatalarda yaptığını biliyoruz. Kendisini çok fazla yorduğunu, çok sert olduğu konular olduğunu biliyoruz. Ve birçok konuda çok ağır eleştirildiğini de biliyoruz Whitfield'ın. Ve ağır eleştirildiği konulardan bir tanesinde ona acımasızca ve sahte bir şekilde saldıran kişilerden bir tanesine şöyle bir mektup yazıyor. Aslında bugün Steve'in söylediği şeylere çok benziyor. Diyor ki ona saldıran bu kişiye: "Öncelikle mektubunuz için çok teşekkür ederim. Siz ve sizin gibi bana karşı düşman olan kişilere gelince şunu söyleyebilirim ki kendimle ilgili sizin beni suçlayabildiğinizden çok daha fazla hatam olduğunu biliyorum Mesih'in sevgisiyle." Ne olmaz, alçak gönüllü bir tutum değil mi? Beni suçluyorsunuz ama hiç merak etmeyin, sizin tahmin ettiğinizden de berbat bir adamım ben. Ne kadar alçak gönüllü. Aslında bugün Steve aramıza geldiği zaman böyle gelmedi. Birkaç gündür anlatıyor. Biz bundan yılmadık ve insanlar bize gelip vaaz verdiği zaman özellikle yurt dışından, "Ben biliyorum, dur dinle bak anlatayım" diyor olanlardan yılmadık mı? Ama ben de sizin gibiyim. Ben de aynı sıkıntılara geçiyorum. İşte bunlar benim sıkıntılarım Steve dediği zaman çok daha fazla ona olan güvenimiz artmıyor. Çünkü ben sizden daha iyiyim, ben bu işi daha iyi bilirim demiyor. Dünyanın her yerinde pastörler, pastör işte çocuklar sıkıntı çekiyor. Kolay olmadığını biliyorum, aynı zorlukları biliyorum. İşte biz de bunun için burada dinlenmeye geldik diyor. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Bunu sindirebilmek önemli bir şey. Bunu anlayabilmek önemli bir şey. Ve hatalarımız, zayıflıklarımız olduğu zaman sizin beni suçlayabildiğinizden çok daha fazla hatam olduğunu biliyorum demek ne kadar güzel. Yani siz yapabiliyor musunuz bilmiyorum, ben yapamıyorum çoğu zaman. Birisi beni suçladığı zaman hemen yumruklarını, gardımı kaldırmak istiyor. Öyle olmadı. Öyle bir şey olmadı demek istiyorum. Oysa ki evet, ben berbat bir adamım. Benim mücadelemle yapamıyorum. İşte bunun için Rab İsa'ya ihtiyacımız var. İnanılmaz bir müjde değil mi? Böyle deklar edebiliyor olmak. Ve Whitfield'ın kendi hatalarını da zaman zaman görüp böylesine aktif bir şekilde tövbe ettiğini kendi yazdığı mektuplarda ve günlüklerde görebiliyoruz. Çok güzel aslında. Bakın yani siz yapar mısınız bilmiyorum. Ben bir dönem yapmaya çalıştım vesaire ama Türk pastörlerin bir sonraki, iki sonraki jenerasyon için günlüklerini yazıyor olması, bugünkü sıkıntılarımızı, bugünkü teşviklerimizi yazıyor olması. Ben bu adamın hayatını okuduğum zaman inanılmaz teşvik ediyor beni. Zayıf olmamıza rağmen bizi kurtaran bir Tanrımız olduğunu bize hatırlatıyor. Whitfield her zaman kürsüdeyken ölmek istediğini söylüyor ve kürsüdeyken ölürsen beni kürsünün altına gömün diyor. İşte biliyorsunuz oralardaki kiliselerde alt katta krip denilen bölümler var ya, cemaatteki önderlerin falan gömüldüğü zaman zaman yerler var. Yurt dışına gidip gördüğünüz mü bilmiyorum. Bazen böyle eski kiliselerin alt katlarına girdiğiniz zaman taşlar olur, oraya işte gömülürler. O kriplerden birine gömülmesini istiyor ki en son vaaz verdiğin kürsü neresiyse hemen onun altına beni gömün diyor. Bu hizmet özellikle onun gibi tanınmış pastörler için verilebilecek bir ayrıcalıktı. Son vaazını imanda mısınız, yüreklerinizi kontrol edin teması üzerine veriyor. Ve bu son vaazını maalesef bir kürsüde vermiyor. Bir varilin üzerinde sokakta veriyor. O kadar çok yorucu, o kadar nefes almadan uzun vaazlar vermiş durumda da ciddi de bir astımı oluşuyor bu süreç içerisinde, ellilerinde. Ve aslında o varilin üzerinde verdiği yakın bir yerde kendi vaazları aracılığında yıllar önce kurulmuş olan da bir kilise var. Böylelikle onu oradaki Newbury, Massachusetts'teki kilisenin altına 55 yaşındayken gömüyorlar. Ertesi gün o kilisede vaaz vermeyi planlarken. Tam arzu ettiği şekilde olmasa da aslında bir anlamda onun deklarasyonu aracılığıyla sözü işitmiş kardeşler tarafından kurulmuş olan bir kilisede son vaazını veriyor. Cenazesi için o bölge, o Boston bölgesi, England bölgesi bu bahsettiğimiz yer, o kadar çok gemi geliyor ki maalesef limana yaklaşamıyorlar. Amerika'da bulunduğu süreçte. Atlantik'in öbür tarafında ise Whitfield'ın kadim dostu Wesley var. Ve ölmeden önce Wesley'e söylediği şey, ben ölürsem sen benim cenazemi gömeceksin. Ama Whitfield'ın cenazesini tabii ki 4 ay bekletemeyecekleri için gemide, o bölgede Amerika'da gömülmesi gerekiyor. Ancak John Wesley kendi kilisesinde orada bir anımsama töreni yapıyor. Birçoklarının geldiği. Whitfield, Wesley hakkında cennette Wesley'nin Tanrı'nın çok tahtına yakın olacağını, bundan dolayı göremeyeceğini söylemişti ya. Wesley de Whitfield'ın hakkında şöyle söylüyor, diyor ki elçilerden biri George Whitfield gibi güçlü ve değerli bir vaiz görmedi bu dünyada. Ve bu adam böyle hani böyle kişileri canlandırdığımız zaman böyle ne bileyim insan Kıvanç Tatlıtuğ gibi iri yarı karizmatik falan böyle şey bir adam canlandırıyor musunuz? Böyle aslında gençliğinde falan zayıf ama yaşlandıkça biraz daha kilo olan ve çok bariz, çok keskin bir şaşılığı olan bir adam. Hani böyle baktığınız zaman adam, yani bazı insanların duruşunda zaten dur abi adam anlatacak şimdi böyle dersiniz ya ciddiyetinden dolayı falan duruşundan da öyle bir adam değil yani, basit bir adam. Ama Tanrı onun ağzından öylesine konuşuyor ki ve bugün Amerika'daki kurulan kiliseler birçoğu onun sayesinde o topluluklar başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli. Yani Luther reformasyonu başlatıyor bir anlamda. Calvin teolojiyi bir araya getiriyor ve yakın bölgelere yayılabilmesini sağlıyor. İngiltere'ye kadar gitmesini önayak oluyor ve bir gün İngiltere'den bir adam gidip Kuzey Amerika'ya gidiyor. Ve doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye, Anadolu topraktaki kiliselerin birçoğu Kuzey Amerika'dan gelen kardeşlerin sözü bize geri getirmesiyle başlıyor. Dolayısıyla hem Luther'in, hem Calvin'in, hem Whitfield'ın hizmeti bizim hayatımız için önemlidir bu anlamda. Steve Lawson'a sormuşlar, Dr. Steve Lawson, günümüzün en önemli ilahiyatçılarından bir tanesi. 3 tane kitap alman gerekirse yanına ne alırsın diye, kutsal kitabı saymazsak. İlk ikisini Dalimol'un 2 ciltlik Whitfield biyografisi diyor. 3 tane kitap alsan ilk ikisi 2 ciltlik Dalimol'un Whitfield biyografisi diyor. Ve Dr. Sinclair Ferguson, Türkçe'de de kitapları olan Sinclair Ferguson, bence günümüzün en önemli ilahiyatçısı. O Dalimol'un bu biyografisinden bahsederken Whitfield hakkında yazdığı, eğer okumadıysanız, şaka yapıyor tabii, eğer okumadıysanız henüz Hristiyan olmayabilirsiniz diyor. O kadar önemli bir kitap olduğunu söylüyor. Maalesef kardeşler, özür dileyerek söylüyorum. Keşke bu kitaplar elimizde Türkçe'de olsa, İngilizcesi mevcut elimizde ancak maalesef Türkçesi yok. Fakat gerçekten onun hayatını gördüğünüz zaman, hatalarını da, yaptığı iyi işleri de gördüğünüz zaman, o günlüklerini, mektuplarını hakkındaki biyografileri okuduğunuz zaman yüreğinizi gerçekten inanılmaz derecede farklı bir şey. Yani teoloji kitapları ya da Hristiyan kitapları ne yapmanız gerektiğini anlatıyor, değil mi? Orada ise bir adamın ne yaptığını görüyorsunuz. Nasıl hata yaptığını, sonra ondan nasıl tövbe ettiğini, neleri denediğini, işlemediğini. Bizim kendi yaptığımız mücadele, sabah kalkıp işlediğimiz günahı, akşamı tövbemizi, kilisede bir şey denediğimizi işlemediğini, yani aynı mücadeleleri görüyorsunuz. Ve ben sürekli olarak Amerika'ya ne zaman gitsem ya da yurt dışına, İngiltere'ye ne zaman gitsem, Dalimor'un biyografisini, günlüklerini, mektuplarını ucuz bulduğum zaman ikinci el böyle toplarım ve Türkiye'ye geldiğim zaman İngilizce bilen kardeşlere paylaşırım. Çünkü benim hayatımda da aynı Ferguson'da olduğu gibi, Stephen Lawson'da olduğu gibi inanılmaz önemli bir etkisi vardır. Yani sözün vaaz edilmesinin göksel bir yıldırım gibi çakan bir tarafı olduğunu işte bu inanılmaz büyük uyanışta Whitfield aracılığıyla, Wesley aracılığıyla, işte Jonathan Edwards aracılığıyla görüyoruz ve binlercesi, on binlercesi Rabbin huzuruna gelip tövbe ediyorlar. Benim duam da gerçekten kendi ülkemiz için böyle. Sözü duyanlar aynı ateşle, aynı heyecanla Rabbin önüne gelsinler. Hani çünkü çokları dindardır ama kayıptırlar. Birçoğu kilise üyesidir ama tövbede değildir, öyle değil mi? Mesih'e iman ettiklerini söylerler ama imanlı değildirler. İşte böyle insanların müjdeye, söze, müjdecilere ihtiyacı var. Size etkiliyor mu bu hikaye? Bilmiyorum Luther, Calvin vesaire ama ben bu insanların hayatlarını okudukça kendi yaşamlarımızı görüyorum. Aynı Steve'in anlattığı konular gibi. Kendi hayatını paylaştı, öyle değil mi? Yani hayatta yaşadığı tecrübeleri bize anlatarak neler yaptığını paylaştı. Kendi zayıflıklarını paylaştı. İşte bu biyografilerde de, bu mektuplarda da bu insanların zayıflıklarını, hatalarını görebiliyorsunuz. Sadece Steve'in paylaşması ya da Whitfield'ın biyografisini okumak değil, birbirimizle zaman geçirdiğimiz zaman da aynı şeyi hissetmiyoruz. Yani birbirimizin hayatını okuduğumuz zaman ne kadar fazla birbirimize ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Ve genelde ne kadar da acılarımızdan, kırgınlıklarımızdan, bize karşı saldırılardan, yaralarımızdan ötürü birbirimize paylaşmaktan korkuyoruz, öyle değil mi? Çağrım Whitfield gibi, Luther gibi, Calvin gibi sözde yaşayın kardeşler. Sözü duyurmaya devam edin çünkü bulunduğunuz şehirlerde gerçekten inanılmaz işler yapıyorsunuz. Ve biz sizin için sürekli dua ediyoruz. Bunun için sürekli iletişimde kalmaya başlıyoruz. Ve şunu söyleyebilirim ki bulunduğunuz şehirlerde şeytanın en nefret ettiği kişilersiniz. Dolayısıyla bu baskılar, bu sıkıntılar, bu acılar geldiği zaman işte bu Tanrı adamlarını dönüp anımsayalım. Peygamberleri anımsayalım, elçileri anımsayalım. Yalnız değiliz. Bir gün İsa'nın yüzünü görene kadar Tanrı'nın sözünü heyecanla duyurmalıyız. Öylesine vaazlar var ki, kahin var, odun var, sunak var ama ateş yok. Dolayısıyla aşkla, söze bağlılıkla duyurmamız gerekiyor. İman atalarımız bizi, gözümüzü Mesih'e yönlendiriyor. Peygamberler gözümüzü Mesih'e yönlendiriyor. Elçiler bunu yapıyorlar. Calvin, Whitfield, Luther, Steve, hepsi gözümüzü Mesih'e yönlendiriyor, öyle değil mi? Öyle ki ona bakalım, onda kalalım. Ve Whitfield'ın hayatı işte böyle. Lloyd-Jones onun hakkında diyor ki, diğer insanlar hayattaydılar ama Whitfield yaşadı. Benim duam da bu akşam hepimizin Whitfield gibi ateşli, Rab'de olgun, Rab'i seven ve son ana kadar sözü duyurmaya çalışan imanlar olması. Amin.